Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık.
Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi? Adili devir motorun sesi. Uy çocuklar, kim bilir ne harikuladedir 300 kilometre giderken öpüşmesi. Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız cevap, kara kaplı kitap, zindan. Kayış kopar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz, inanın, güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
Nazım Hikmet'in Nik Binlik, yani bugünkü karşılığıyla İyimserlik adlı şiirini dinleyerek başladığımız Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Nazım Hikmet'in Nik Binlik şiiriyle başlamamızın nedeni, şiirde 300 kilometre hızla diyerek okuduğu dizeyi daha sonra 160 kilometre diye değiştirdiği halinden yola çıkarak bugün kendisine isim edinmiş olan 160. kilometre yayınlarının kurucularından şair Ali Özgür Özkarcı'yı konuk ediyor olmamdır nedeni. Ali Özgür Özkarcı, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Öncelikle milattan başlayalım. 160. kilometre yayınlarının geçtiğimiz yıl kapanan Heves dergisini hazırlayan ekipten Ömer Şişman ve sizin tarafınızdan kurulduğunu artık neredeyse herkes biliyor. Yayın evini takip eden herkes biliyor. Ama yeniden bir dergi çıkarmak yerine neden bir yayın evi kurdu bu ekip diyerek başlayalım.
Öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz.
160. kilometre aslında bir günde olmuş bir sürecin ortaya çıkardığı bir şey değil. Heves dergisi 7 yıl boyunca yayın faaliyetine devam etti ve 7 senedir biriktirdiğimiz bir takım ilişkiler ve bir yakın durduğumuz, poetik olarak gerek politik olarak yakın durduğumuz kişilerle birlikte kurduğumuz bir yayın evi olması tesadüf değil elbette. O yüzden 160. kilometreyi kurmak tabii birkaç anlamı barındırıyor bizim için. Ama öncelikle dergi niye değil bir yayın evi? Çünkü hani derginin artık 7 senedir ve hatta 8 senedir çıkarttığımız bir macera olması, hani belli bir yerde bir doygunluk diye addedemeyiz ama şunu söyleyebiliriz, 160. kilometre ya bir yayın evi olarak da faaliyetimize devam etme isteğiyle ilgiliydi. Çünkü sonuçta biz Heves dergisini çıkartırken Pan Yayınları bize destek olmuş ve oradan kitaplarımızı çıkartıyor idik. Ama Pan Yayınları'yla dergimizin kapanması hasebiyle yeni bir yayın evi kurma fikrini olgunlaştırdık ve yola koyulduk. Dergi niye değil? Şundan dolayı değil. Bir kere dergiler artık bir mecra ama internet ortamı, sosyal medyanın yaygınlığı ve vesaire şeyler aslında bizim ilk önce bir internet dergisi çıkarma fikrine itti. Bu internet dergisi sonuçta hani çoğalabilmekle ilgili, dergide hani sözünüzü duyurabilmek, genişletebilmek minvalinde bir şey olduğu için biz de dergiyi daha çok e-dergi olarak düşündük. Ama daha sonra hani yayın eviyle ilgili olan şeyimizde tarihsel olarak hani Pan Yayınları'ndan ayrıldığımız için de ilk önce bir kitap serisi olarak okurları selamlamayı uygun bulduk.
Peki yayın evinin ismini Nazım Hikmet'in Nik Binlik şiirinden alıyorsunuz. Bir, neden o dize? Hı hı. İkincisi de Nazım Hikmet'le yayın evinin kurduğu ilişki nedir?
Bir kere Nazım Hikmet'e başlamamızın nedeni hani çok tırnak içinde söyleyecek olursam Nazım Hikmet'e dönmek. Bu bizim açımızdan önemli çünkü Nazım Hikmet'e dönmenin toplumsal koşulları gerekse yayın dünyasındaki görünebilirliği olabildiğince kısıtlı. Tabii Nazım Hikmet'i artık söz etmemek, onu es geçmek, onu...
Bir Nazım Hikmet kanonundan bahsediyoruz artık.
Onu reddedemeyiz ama yalnız hangi Nazım Hikmet kanonundan bahsediyoruz burası çok önemli. Çünkü Nazım'ın bizim aldığımız dizeleriyle bugün sunulan Nazım Hikmet arasında bir açı farkı olduğunu düşünüyorum. Bu açı farkı nedir? Öncelikle Nazım Hikmet'i bizi mavi kirpikli olduğunu söyleyen daha işte Suriyel dönemine ait, ikinci Nazım Hikmet'in aslında ikinci dönemine ait bir şiirin beslediği kanondan besleniyor şu anki edebiyat ortamı ve onu önemsiyor görünüyor. Aslında bizim tekabül ettiğimiz yer Nazım'ın ilk şiirleri. Bu ilk şiirleri bir gerçekçi şiirler olması önemli bizim açımızdan. İkincisi bir toplumsal eylem ve toplumsal bilinç etrafından yazılmış şiirler olması ve daha yoğun aslında kristalize olarak yazması. Tabii Nazım her zaman bunu yazdı ama hani daha kapalı değil, daha açık seçik anlatan bir şiiri Nazım'ın gerçekçi dönemini tekabül etmesi bizim için önemli. İkincisi Nazım Hikmet'in şiirinin bugün toplumsal karşılığını yeniden gündeme getirebilmesi. Üçüncüsü ise bunun Nik Binlik ismi olması. Çünkü iyimserlik gerçekten de bugün gerek ezilenler için, gerek şiir yazanlar için veya gerek hayatı yeniden anlamlandırmak isteyenler için sonuçta geçerli bir durum ve aslında bunun tarihsel bağları olarak bizim umut ilkesi dediğimiz biz dizi şeye bağlı. Sonuçta son 30 yıl neredeyse kötümserlik ve toplumsal şiiri, daha doğrusu muhalif şiiri sadece çoğalmaktan değil bir öfke, bir itirafçı şiire kitlemiş. Bir smeç kültürü etrafına kitlemiş bir şiir vardı. Ve biz hani bunu daha çok gerçekçiliği bu umut ilkesiyle bağlamak istediğimiz için bir anlamda Nazım Hikmet'in şiirine dönmek istedik. Ve bu yüzden de 160. kilometreyi dizimizin ismi olarak koyduk. Ama bir yandan da şöyle bir tarafı var. 160. kilometre... Tabii siz ilk başta 300 kilometre alıntısını yaptınız. Bu Nazım Hikmet'in seslendirdiği şiirde yaptığı bir değişiklik.
Evet.
Doğaldır çünkü bu şiiri yazdıktan 30 sene sonra 160-300 yapması kadar daha doğal bir şey olmaz. Büyük ihtimalle Yuri Gagarin'in uzaya çıkmaya ramak kaldığı zamanlardı o zamanlar. Bunu 300 kilometre değiştirmesi normal ama 160 kilometre şöyle bir durum. Şiirde hızı aslında... durmanın ve kendi şiirde kendini bir teslimiyet olduğunu düşündüğümüz için bir hızlı gitmenin aynı zamanda çağın koşullarına, bu çağın ruhuna denk düştüğünü bildiğimiz için ve enformasyon denilen şeyin çok hızlı bir şekilde ilerlemesi ve buna karşı olan bir sürü şeyin aslında çok ufak bir şekilde kalması. Yani çünkü yaşadığımız çağ bir cihazlı imaj bir çağ ve hani bunlar içinde 160 kilometre hızla gitmenin ne anlam ihtiva ettiğine dair sorular sormamız nedeniyle 160. kilometre bize birden fazla done verdi ve biz de bunu uygulamaya koyduk.
Peki çağın hızıyla paralel olarak bu 160. kilometre esprisini söylerken bunu bir anlamıyla da sisteme entegrasyon çabası olarak mı görebiliriz?
Sisteme yani entegrasyon olarak değil. Sisteme entegrasyon olarak değil, sistemin sunduğu araçlara bir karşıtlık olarak. Yani bu hız sonuçta teknolojinin
hıza hızla cevap vermek.
Hızla cevap vermekle ilgili bir şey.
Okay. Peki kısaca bir yayınladığınız 5 tane şimdiye kadar 160. kilometre yayınları, kitap yayınları. Birincisi Ahmet Güntan'ın Şiir Geldi Kelimede Boğuldu. İkincisi neydi?
İkincisi Erhan Altan'ın
ölçüde ölçü kaçarken.
Üçüncüsü Mehmet Davut Özdal'ın Mehmet Molla'ydı.
Ki kitaplarınız arasında bunu belirtmeliyim ki beni en çok etkileyen şiir kitabı odur.
Eyvallah. Dördüncü kitap Mehmet Sait Aydın'ın Kusurlu Bahçesi'ydi. Beşinci kitapta benim Yetmez Ama Hayır'dı.
Evet. Kitapları toplu olarak elimize alıp şöyle bir sırayla okuduğumuzda şöyle bir manifestif bir yapı ile karşı karşıya kalıyoruz. 160. kilometrenin kitap yayınlamakta ve kurulmaktaki temel derdi nedir? Bu manifestif hava.
Manifestif hava nereden geliyor? Şundan kaynaklanıyor aslında. Bir kere en baştan almak gerekiyor. Heves dergisi 7 sene faaliyet gösterdi ve bu Heves dergisi içinde yaptığımız hamleler aslında yeni dönüşen yaşama karşı verdiğimiz yeni formlar, şiirdeki yeni formlar, yeni biçimler. Hı hı. Sonuçta çok deneysel şiir diye addedilerek aslında bir nevi yaftalanarak kategorize edildi. Bunlar normal şeyler tabii. Yani bunları aslında şikayet ettiğimiz söylenemez. Yani bunlar sonuçta söylenir, edilir. Genellikle edebiyat mekanizması kategori üzerinden çalışır. Bu her zaman hemen hemen böyledir en başta. Ve sonunda da buraya doğru varır ama tabii bir şeyleri sağaltarak gelir. Heves dergisi bunun üzerine geldi ama bizim şu an 160. kilometrede elbette ki hevesin deneyimlerinden biriktirdiğimiz şeyleri realize ediyoruz bir yandan. Bir yandan da bir kere en önce şu. Şiirdeki toplumsallaşmaya ne oldu?
Hı hı.
Bu önemlidir. Toplumculuğa demiyorum. Toplumsallaşmaya ne oldu?
Evet.
İkincisi, şiir sokağa çıkmalı. Ve bu mimalde biz mesela hani gösterge olarak bile hani söyleyebilirim. Yayın evinin kampanyasını duyururken sokaklara afişler yapıştırdık. Önce kampanyayı desteklememiz için sağ olsunlar sevgili Birhan Keskin'den, Murat Uyurkulak'tan, Ahmet Güntan'dan, Necmi Zeka'dan, Necmi Alpay'dan bir sürü kişiden 160. kilometrenin kendilerine uyandırdığı şey hakkında deneyimleri ya da
evet.
ile ilgili birkaç cümle aldık ve onları biz münferit yerlere İstanbul'da astık ve üniversitelere de aynı geçerli bu. Şiir sokağa çıkmalı dedik. Tabii bu şiir sokağa çıkmalı sadece yani hiçbir zaman sokakta olmadığı anlamına gelmiyor. Tabii bu çok nasıl söyleyeyim netameli bir konu, aynı zamanda da geniş bir konu. Belki burada zamanımız yetmeyebilir.
Hangi sokakta olduğunuzla göre de değişir.
Hangi sokakta olduğumuzla da ilgili bir şey. Sonuçta bu biraz manifestif tarafı şununla ilgili. Elbette ki her şiir akımı demeyelim ona ama hani şiir görüşü bir yerde aslında eskisini yatsıyarak çıkar ortaya.
Evet, böyle olmalı.
Böyle olmalıdır. Kural budur, tabiatı budur bu işin. Ama bizim geldiğimiz yerde bir kere somut, şiirin somuta olan ihtiyacı olabildiğince azdı. Ve biz şiiri hani daha çok somuta çevirmeyi, sokağa bakmayı, işte Ferlinghetti'nin dediği gibi pencereleri açın ve dışarı bakın dediği yerden kurmaya çalışan ve aynı zamanda son 30 yılın modern Türk şiirinin imgeci, mistik şiirini biraz ters yüz etmeyi deneyen bir yerden başlama gayrettir. Manifestik görünmesi belki de buradadır. Çünkü şu anki Türk şiirinin, modern Türk şiirinin içinde bulunduğu genel beyni kıstaslarının dışında kurgulanmış bir şiir var. Ve biz buna zaten kimilerinin söylediği gibi poetik anlayış topluluğu değil, poetik eylem topluluğu diyoruz. Aslında 160. kilometrenin daha çok poetik eylem topluluğu olarak anılması gerekir. Çünkü şiiri kurgularken asla ve asla ne somutu ıskalayan ne de sokağı görmeyen bir yerden bakmaz. Tamamıyla bunların her ikisini de karmaya çalışır. Ve şiiri yeniden yaşam kanallarına, ki bunun modern Türk şiirinde karşılığı var, hiç olmamış şeyler değil bunlar. Bunlardan biri de zaten konuşmamızın başında söyledik, Nazım Hikmet'ti. Buradan devam eder ve bununla ilgili de hani manifestik geliyorsa sizin deyiminizde manifestiktir diyebiliriz. Yani bu onu karşılıyor mu bilmiyorum ama yani sonuçta ben bunun yerine poetik eylem topluluğunun daha anlamlı olabileceği kanaatindeyim.
Peki yayın evi odağında yine bir soru sormak istiyorum. Şimdiye kadar birçok özellikle şiir ve şiir üzerine kitaplar yayınlayan birçok yayın evi oldu ve sonradan fark edildi ki 1-2 sene sonra bu yayın evleri şiirini kitabını yayınladığı şairden o kitabın parasını alarak meğer yayınlıyormuş bu kitapları vesaire. Bu tür ne derler, hani en iyi ifadeyle etik dışı yapılar içerisinde olan ama manifestif görünen bir takım yayın evleri yaşandı, deneyimleri yaşandı bu ülkede. 160. kilometrenin yarın öbür gün böyle bir imajının yahut eyleminin olmayacağına dair bir ümit beslemek isterim.
160. kilometre, bir kere şunu söyleyeyim, bir kere böyle olmaz. En baştan onu söyleyeyim, niçin olmayacağını da sonra açıklayayım ama yayın evleriyle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere zaten biliyorsunuz son 15-20 yıldır özellikle son yıllarda ivme gittikçe hızlandı. Şiir satmıyor.
Evet.
Efendim işte şiir dağıtılamıyor. Ki aslında dağıtılamadığı için de bir yerde satmıyor gibi bir karşılığa da geliyoruz, evet, aslında. Bu biraz aslında Türkiye'nin yaşadığı yayın evinin sektörleşmesiyle ilgili bir durum. Ve geriye kalan, bir şeyler yapmaya gayret gösteren, kendi başta kendi yağlarıyla kavrulmaya çalışan yayın evleri için de bir yerde finansman ihtiyacını karşılama birebir muhatabı maalesef şairler oluyor. Yani o kitabı yayınlayacağı şairler oluyor. O kitabı yayınlayacağı şairler olduğu zaman da evet, böyle bir yanılsama ile karşı karşıya kalıyoruz. Olmaz dedim 160. kilometre ile ilgili, çünkü bir kere bu sadece Ömer Şişman'la benim kotardığım bir şey olarak görülmesini istemiyorum. Yani öyle de değil zaten. Emre Haltunok var bu işin içinde, bu işin içinde Mehmet Sait Aydın var, bu işin içinde Burak Acar var, bu işin içinde Aslı Serin var. Biz zaten bir ekip olarak buraya geliyoruz. Yani Poetik Eylem Topluluğu Ömer Şişman'la benim bir pankart hazırlayıp sokakta gezebileceğimiz bir şey değil sadece. Burada arkasında, o pankartın arkasında veya başkalarının tutacağı pankartın arkasında bizlerin ve bunların en az 15-20 kişi olmasıyla ilgili bir durum bu. Bu bir imecedir aynı zamanda. Ya bu bir dayanışmadır. İmece tabii sadece finansman imecesini kastetmiyorum. Bir hem duygusal dayanışmadır,
fikri imece.
Hem bir fikri imecedir, hem poetik bir dayanışmadır. Bunun atlanmaması gerekiyor. Çünkü evet, böyledir. Yani her yerde böyledir. Yani Fringe Surrealistler manifestosuna gelirken de böyledir. Lettres Internationale'i konuşurken de böyledir. Avantgarde hareketleri konuşurken de böyledir. Hatta ve hatta işte Stilites'in işte Beatnikçileri için de böyledir. Yani bu değişmez. Burada bir dayanışma yoksa ve insanlar birbirlerine aslında bir eylem topluluğu etrafında birleşmiyorlarsa ne şiir ileri gidebilir, bana göre tabii bu. Ne şiir ileri gidebilir, ne de aslında yayın faaliyeti dediğiniz gibi başka mecralara kaymakta da hani kendini kurtaramaz.
Evet.
O yüzden hani ben 160. kilometrenin zaten böyle bir şey olacağına kanaatinde değilim. Zaten göstergelerde, yani bizim yaşadığımız, içinden geldiğimiz şey de böyle bir şey. Ve aynı zamanda zaten bir edebi şeyler dizisi 160. kilometre. Sadece şiir yayınlamak gibi bir şeyle övünmeyecek. Yakında başka dizilerden romanlar ve öyküler, kurgu yayınları da yapacak. Efendime söyleyeyim, belki üniversite doktora tezleri, yüksek lisans tezlerini de yayınlayacak. Yani o yüzden hani sadece bizim burada yapmaya çalıştığımız şey sadece şiir ve eleştiriyi, yani hevesten görünen yüzüyle şiir ve eleştiriyi sırtlanıp yüklenmek değil. Aynı zamanda başka edebi türleri de ve bu türlerin şiirlerle olan ilişkisini de gözeterek yolumuza devam etmek.
Peki, geçtiğimiz hafta Radikal Kitap Ekin'de Yücel Kayıran'ın, Ahmet Güntan'ın Parçalı Ham kitabı üzerine bir yazısı yayınlandı. Hı hı. Ve yazının sonunda Yücel Kayıran, Ahmet Güntan'ın zaman içerisinde etrafında bir ekip oluşturduğunun görülmesinden bahsediyor. Ben buradan ilk kitabını Ahmet Güntan'ın kitabı olarak yayınlayan 160. kilometre yayınlarına bir gönderme mi var acaba diyerek sormak isterim.
Açıkçası yani Ahmet Güntan'ın ilk kitabının bizde yayınlanması, yani ilk yayınladığımız kitaplar içinde olması,
evet,
aslında tesadüf olmamalı ve aynı zamanda da şaşırılacak bir şey de olmamalı. Ama işte bazı kişiler daha doğrusu aslında bilmedikleri süreç hakkında yorum yapmayı sevdikleri için ve aslında da eleştirmen oldukları halde takip etmekten erindikleri için böyle bir sonuçla karşılaşabiliyoruz. Bir kere Ahmet Güntan sonuçta Heves dergisinde yayınladığı 2-3 dergiden biri olduğunu atlamayalım. Yani Ben politik eylem topluluğu derken bir kere bu insanların bir araya gelişlerinin bir tarihsel kurgusu var. Tarihsel demeyelim ona. Tarihsel çok geniş bir dilim olur ama hani bir zamansal bir kısıtı var. Nedir bu? 7 sene. Ve Ahmet Güntan ne zamandan beri Heves Dergisi'nde şiir yayınlamış? 2006'dan beri. Ne yapıyor bu? 5 sene. 160. kilometre ne zaman kuruldu? 2011'de kuruldu. Yani bu bir aynı zamanda bir arkadaş topluluğu da aynı zamanda bir eylem topluluğu. Ve bununla içinde bizim Ahmet Güntan'la kesişmemiz kadar daha doğal bir şey olamaz. Çünkü bunu ben başka mütereddit defalarda da söyledim. Çünkü Ahmet Güntan neydi? Ahmet Güntan işte son 90 ile 2000 arasında hiçbir dergide neredeyse görünmeyen bir şairdi. Heves Dergisi neydi? Heves Dergisi de merkezin etrafında bulunan iddiaları olan bir dergiydi ve onunla buluşması zaten doğaldı. Ve Heves Dergisi'nde de Ahmet Güntan görünüyor. Yani bizim burada Ahmet Güntan'la bir araya gelme nedenlerimizi bakılacağına aslında şuradan girilebilir. Ömer Şişman nasıl bir şiir yazıyor? Ahmet Güntan nasıl bir şiir yazıyor? Bunlar birbirine yakın şiirler mi? Hayır değiller. Bunlar her biri ayrı şiirler. Ayrı zamanda ikinci yeni de böyle değil miydi? Hepsinin bir ortak keseni vardır mutlaka. Ama birbirlerinden ayrı şiirler yazıyorlardı.
Evet, yani
bizim
Cemal
ortak kesenlerimiz belli. İşte somuta bakmak diyoruz. Efendim gerçekçilik diyoruz. Efendim şiirin toplumsallaşması diyoruz. Yeni toplumculuk diyebiliriz. Belli olmaz bizim. Yani o yüzden hani bunlar sonuçta bu insanlar ortak kesenlerdir. Ama birbirlerinden ayrı şiir yazabilirler. Bu bizim aslında bizim için doğal bir şey. Çünkü Enver Arcan'ın bir lafı geldi aklıma. Cemal Süreya şiir ödülünü aldım. Beş kişi hiç Cemal Süreya'ya benzemiyor şiirlerin dedi. Diğer kalan beş kişi de aynı Cemal Süreya gibi yazmışsın dedi diyor. Ya bu böyle bir şey çünkü. Yani eğer bir şeyi yaftalamak, etiketlemek isterseniz çok kolaydır. Biz Heves Dergisi'ni çıkarttığımızda da zaten Haydar Ergül'ün tilmiziydik. Şimdi de Ahmet Güntan'la ilgili bir mavi boncuk dağıtma çerçevesi içinde konuşuluyor. Yani sonuçta bunu şu açıdan söyleyebiliriz. Yücel Kayran'ın yazısını, Esef'le okudum. Bir kere kendisine de aslında yakıştıramadım bu yazıyı. Çünkü bir kere yazının içinde bile ciddi maddi hatalar var. Efe Murad'ın söylediği 2008'de, 2005'te yayımladı dediği kitap 2008'de. Bir kere Ahmet Güntan'ın birinci modern, ikinci modern meselelerini tamamıyla atlamış. Ve oradan aslında Enis Batur'a tahvil edip aslında aklınca diyorum kendi meclisine çekmeye çalışmış. Bir kere burada Yücel Kayran'ın şiiriyle ilgili yani şunu söylüyorum. Yücel Kayran'ın bunu yazmasını doğal karşılıyorum. Hiç öfkeli de değilim. Çünkü Yücel Kayran zaten bizim öne sürdüğümüz edebi görüşlerin tamamı aksinde şiir yazıyor. O imgeci, mistik tinselli şiirler yazan bir kişi için bizim gerçekten de kara kaşımızın, kara gözümüzün güzel olmasını bekleyemeyiz. Yani biz tamamıyla onun karşı tarafından bakıyoruz bu şiir meselelerine. O yüzden bunları da umarım yani altını doldurmadığı bir yazı yazdı. Umarım da gerekli eleştirileri alacaktır.
Pekala, yani aslında sormak istediğim ve aklımda takılı olarak duran daha sorular var. Ama maalesef süremizin sonuna gelmiş oluyoruz. Programı kapatırken Ali Özgür Özkarcı, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
160. kilometreye de bundan sonraki yolculuğunda başarılar dileriz. Programımızı kapatırken her zaman olduğu gibi programımızla iletişim için mail adresimizi vereyim. matbuatdunyası@gmail.com. Programımızın girişinde Nazım Hikmet'in Nik Binlik şiirini kendi sesinden dinlemiştik. Kapanışında da yine bir Nazım Hikmet şiirinin Fikret Kızılok yorumu ve bestesiyle dinleyeceğiz. Trum Tiki Tak. Makinalaşmak istiyorum. Beynim.
Makinalaşmak istiyorum.
Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık.